Ayrım 6.
Dışarısı dünyanın en tehlikeli yeri olmuştu. Kedilerden, köpeklerden, belki de belki değil, muhakkak insanlardan biri günün birinde onların farkına varacak, onları yakalayıp parçalayacak. Ya yiyecek ya da toprakların içine atıp evden aldıracak. Bunlar olmasa bile bu korku içinde yaşaya yaşaya yorgun yürekleri duruverecek. Onları sağ bulamazdım bir daha gitmeye kalksam da. Biraz dolanmadan eve dönmemeye karar verdim. Zaten daha yola çıktığım gece, yani yuvamdan çıktığım gece, arkadaki arsalara vuracağıma öndeki caddeye çıkmıştım. Yolumu böylelikle bir yarım gece kadar uzatmıştım. Ay doğmadan anamın yuvasına varmam gerekirken, gün ışırken varmıştım da gözlerimden doğru yüreğime ağrılar saplanmaya başlamıştı. Anamın yuvasının yakınlarında ne büyük tehlikeler atlattığımın farkında değildim. Ama onlar yürekleri ağızlarına gelerek sevdiler beni. Ağlaştılar, durdular. İnsanlar vardı yolda. Bir görünüp bir giden arabalar vardı. Gözlerimi kamaştırıp aklımı başımdan alan ışıklar, gürültüler vardı. Epey dolaştım da bu caddede. Sonunda buranın bana göre olmadığını anladığım için gene ağaçların, çalıların, çiçlerin dibinden gittim de annemlere. Ama aynı yoldan, hele aynı caddeden dönmek istemedim. Hem o büyük caddeden ürktüğüm için, hem de başka yerler görmek istediğim için. Ancak tehlike gerçekten nerededir kirpi bilemiyor. Olduğunu sandığın yerde başına bir şey gelmiyor da, anımın yuvası diye gittiğin yerin dolayları, kirpileri öldürmek için sıra bekleyen yaratıklarla kaynıyor. Başka sokaklardan gidecek düşmanlarımın hepsini teker teker görüp tanıyacaktım. Saldırır öldürürlerse dönemezdim aranıza. Siz de artık başınızın çaresine bakardınız. Tehlikenin üstüne üstüne gidecek de değildim tabii. Sakınacaktım. Yalnız ölümle karşılaştığım yerde kendimi savunacak, gerekirse çarpışacaktım. Biz kirpiler için bu dünyada yaşamak pek güç. Başkaları için çok daha kolay olsa gerek. Köpeklerin, kedilerin bundan yana bir sıkıntıları yoktur ki. Kim saldırabilir onlara? Kimden kaçamazlar ki? Neyse, yine de bilemeyiz biz kirpiler böyle şeyleri. Ne yalan söyleyeyim, dedemin anlattığı masalların birinde deniz diye bir şey vardı. Su gibi bir şeymiş, karaların bittiği yerde başlarmış. Dünyanın ucuymuş, dedem de görmemişti ya, dedesinden, dedesinin dedesinden kalma masallardan bilirmiş o da. Hani dedim, gider gider de bu dünyanın ucuna varır, denizi görür müydüm? Çılgınlıktı tabii. Kimsenin görmediği şeyi ben nereden görecektim? Hem buralarda olsa gezgincilerden işitilirdi. Çılgınlık ya Umut bu. Tabii öyle bir şeye rastlamadım. Rastlamayı düşünmekten de vazgeçtim. Ben de torunlarımı anlatırım dedemden işittiğimi söyleyerek. Ola ki onlardan biri, onların torunlarından biri göre onu günün birinde. Oralara ulaşa bilinmez. Neyse, uzatmayayım. Arabalar bir görünüp bir yitiyordu dedim ya. Onlara yaklaşmaktan sakınmalı, onu anladım. Onlara karşı hiçbir şey yapılamaz. Arabaların az olduğu sokaklardan gittim. Bir duvarın dibinde üç insan beni köşeye sıkıştırdı. Dikenliyim ben de, bütün kirpiler gibi. Tortop olduğum dikenlerimi kabarttım. Bu insanlar çok mu iriydi ne, dikenlerimden çekinmediler. Bir sopayla sırt üstü devirdiler beni. Kaçtım, gene aynı şeyi yaptılar. Ağızları küçük olanların hem de pek yukarılarda kalıyor. Beni nasıl yiyeceklerdi anlayamadım. Anamın anlattıkları geldi aklıma. Parçalayıp bırakırlar mıydı? Üç kişiydiler hem. Koca koca üç gövde benim neyimle doyardı? Ya yemeğe kalkarlar ama kendi aralarında kavga ederler? Ben de o sırada kaçarım dedim. Ya da öldürür bırakırlar. O zaman da bu iş biter. Ama durup durup dürtüyorlardı beni. Başka bir şey yapmıyorlardı. Dikenlerim belki de bir işe yarıyor gene de diye düşünmeye başladım. Şaşırdım kaldım. Sonra bir takım bağırışmalar oldu. Beni sıkıştıranlar uzaklaştı. Adımın biri vardı karşımda. O bağırmıştı anlaşılan. Öbürleri korkmuş olacak ki kaçtılar. Tamam diye düşündüm. Bu yiyecek beni. Onlar kavga etsin diye bekliyordum. Bir başkası çıkmıştı ortaya. Hem bunun ağzı bana daha çok yakındı. Sırt üstü çevirip bırakmıştı beni ötekiler. Debeleniyordum. Ölü gibi yatsam adam beni yemekten vazgeçer miydi ki? Bunlar diri mi yiyorlar, ölü mü yiyorlar, nasıl bileyim? Hem yalnız öldürüp bırakanlardan da bu da. Öbürlerini kaçırdığına göre çok güçlü olmalıydı bu adam. Bekledim. Yüreğim ağzımda. Yerinden kımıldamadı. Ansızın atılacaktı üzerime. Besbelli. Hız alıyor, hazırlanıyordu. Can korkusuyla kendimi yana attım, yuvarlandım, kaçtım. Neden sonra durdum, düşündüm. Bu adam bana hemen saldırmamıştı ya, yemeyeceğinden değil. O halde kirpi sevmiyordu. Kirpi sevmediği için de öbürlerinin beni yemesini istememişti. Hani ben öldürseler solucan yemem, size de yedirmem ya, onun gibi. Daha sonra çok dolaştım ama insanlardan kaçtım doğrusu. Onların hepsi kirpileri öldürmüyor, burası anlaşıldı. Kirpi sevmeyeni de var aralarında. Diyeceğim, kirpi düşmanı değiller hepsi ama hangisi öyle hangisi değil nasıl kestirilir? Dikenliyim, yaratılışım öyle. Yanıma yaklaşıldı mı tortop olurum. Bu yanıma yaklaşanlar ister kedi, ister köpek, ister insan olsun. Bir kez insanlara akıl erdiremiyorum. Cırnakları gözükmüyor, yok belki de. Sonra öbürlerinden çok daha ağır kanlılar. Ama bu yüzden de ne yapacaklarını hiç mi hiç kestiremiyor, apışıp kalıyorum karşılarında. Onların başka yerlerinde bir gücü, bir savutu ya da bir dikenleri var ama ben yerini çıkaramadım. Yanıma yaklaşınca tortop olur, dikenlerimi kabartırım diyebiliyordum ancak. Tek bildiğim, kesinlikle bildiğim bu. Biz kirpiler böyleyiz, böyle doğar, böyle ölürüz. Ömrümüz uzun olursa öğrene öğrene dikenlerimizi kabartmakta gecikmemeyi öğreniyoruz galiba. Dikenlerini kabartmadan beklemek gerektiğini, gelenin dost mu düşman mı olduğunu anlamadan dikenlerini kabartmanın eski kafalık sayılması gerektiğini söyleyen bir komşumuz vardı burada. Unutmamışsınızdır. Ben de inanmaya başlamıştım dediklerine. İşin tuhafı inanıyordum da hala. Geçen kışın başında o canavarın dişleri arasında sarkan kanlı ölüsü düşüncesinin yanlışlığını göstermez bana kalırsa. Dikenlerini çıkarmakta gereğinden çok gecikmiş olabilir. Vaktini iyi ayarlamamış olabilir. Hem canavar zaten biliyorsunuz tanıdığımız yaratıkların hiçbirine benzemiyordu. Dışarıdan gelmiş olacak çünkü bir daha görmedik ne onu ne benzerini. O canavar diyordum, bildiğimiz her türlü düşmandan daha kurnaz ya da daha yırtıcıydı belki. Hazır durmalıyız biz kirpiler ama bu komşumuzun sözlerine de kulak vermeli. Bütün dünyayı düşmanımız bellemekten vazgeçmeliyiz artık. Dostlarımız var mı bilmiyoruz, niye? Merak bile etmedik de ondan. Kim yaklaştıysa yanımıza, söyledim zaten, bu önemli soruya karşılık verecek durumda değildim şu anda. Ama bildiğim bir şey var, korkumuzu azaltmalıyız. Azaltmak için de dolaşıp gezmeli, gerçek tehlikelerle karşılaşıp bu tehlikelerden kurtulmanın yolunu bulmalıyız. Yola çıkarken yalnız düşmanla karşılaşacağımı düşünüyordum. Dostlar da çıktı karşıma. Dostu tanımak için gerekli vakti her zaman bulabilir miyiz? Ben de biliyorum. Yok o kadar vaktimiz ama bir sokak boyunca gittik bir köpekle. Önce geldi kokladı, dikenlerin burnuna battı, durdu. Başımı uzattım baktım, saldırmadı. Yürüdüm, yürüdü. Sonra koştu, gelmemi bekledi. Aynı şeyi bir kediyle yaptık sonra. Onunla yarım sokak boyunca gittik. Diyeceğim, ille de saldırmaları diye bir şey yok. Düşmanları meydan okuyarak çıktığım yolda, arkadaş da bulunabileceğini öğrendim. Bütün iş vaktin ayarlanması. Kirpinin bu gevezeliğine canım çok sıkıldı. Söylüyordu bir şeyler, kulak verilebilecek şeyler hem. Yalnız öylesine ağzı kalabalık bir kirpi olmuştu ki şaşırdım. Görgüsünün arttığını düşünmek bile kirpiyi bu kadar geveze ediyorsa gerisini düşünmek bile istemedim. Kovdum onu uzun süre aklımda. Sonra bu gevezeliğini biraz daha hoş görmeye başladım. Yeni dönmüştü yoldan. Başına bir sürü şeyler gelmiş, heyecanlanmış, hiç yaşamazken ansızın dolu dolu yaşar olmuştu. Bu heyecanı yatıştıktan sonra duygularının tortusu içinde bulduğu başka bir şey olmuş muydu? Başka bir takım düşüncelere varmış mıydı? Gene kulak verdim kirpiliğime. Yaşlanmıştı biraz benim kirpim. Dikenlerinin ucu ağarmıştı. Torunlarını almıştı karşısına, bir şeyler diyordu. Kulak verdim kirpiliğime. Çok değişik yerler gördüm diyordu. Değişik böcekler yedim, değişik kokular kokladım. Toprak kimi yerde yumuşak, kimi yerde sertti. Bunu hep biliyoruz diyeceksiniz. Ben de yeni bir şey söylediğimi düşünmüyorum zaten. Yalnız bunları yaşadım. Siz de yaşayın isterim. Uzatmayayım. Yolculuğu burada bırakmayı düşündüm. En kestirme yollardan dönmeye karar verdim. Buraya geldim. Anneniz, senin baban, senin de ağabeyin küçücüktüler o zamanlar. Korkunun ne olduğunu öğrenmiştim artık. Neden korkulacağını da az çok kesirebilecek duruma gelmiştim. Bundan ötürü bir çeşit korkusuzluk duyuyordum artık içimde. Ondan sonra bir yerlere gitmedim. Gitmeyeceğim de bundan böyle. Bu arsada, bu arsanın çevresinde dolanıp ölümü bekleyeceğim. Beni arayan olursa ister dost ister düşman gelsin, bu arsada bu topraklarda arasın beni. Burası benim yurdum, burada çarpışır, burada el sıkışırız. Burada daha az yalnızım, burasını daha iyi biliyorum herhalde. Kirpi böyle söylemiş olacak. 1968-1969. Habus, yaşamımın tek tutkusu korku oldu diyesiymiş. Alıntıda ya da çevrede yanlış yoksa ilginç. Dördüncü masala ek. Yengece övgü. Cüneyt Türel için. Şöyle diyebilirdim. Arkadaşım, sehpanın üzerinde duran yengecin dikkatimi çektiğini anlamış olacak ki, bu yiğit yengecin övgüsünü anlatmış mıydım sana diye sordu. Yengeçler konusunda, hele hele yiğitlik konusunda, o güne değin kendisiyle hiç konuşmamış olduğumuzu söylemekliğim üzerine yengecin sırtını kaldırdı. Kara boyalı maden bir yengeç heykelciyi sandığım, ustaca yapılmış bir kutuymuş meğer. Kutunun içinde bir yengeç kıskacın alt kıskacı duruyordu. Arkadaşım kapağı örttü, anlatmaya başladı. Değişik bir şey de olurdu bakarsın. Üstelik böylesi bir anlatışın geçer akçe olduğu günlerden bu yana 100 yıl geçmesine karşın bugün bile herhangi bir şey anlatan yazının tek olabilir biçimi budur diye düşünen pek çok okuru sevindirirdim. Ama eski bardaklar çam olur mu bir daha? Şöyle de diyebilirdim. Yengeç biçimli demir kutunun kapağını sertçe kapadı Cüneyt. O günlerde sokaklarda karşıdan karşıya gerilmiş bezler üzerinde, yapıları boydan boya kaplayan bezler üzerinde kanser haftasının sav sözleri okunuyordu. İki yanından koca koca yengeçlerle sınırlanmış sözler. Yenilip durdukları, yenilenmedikleri için sav söz niteliklerini çoktan yitirmiş sav sözler. Bu kadar pahalı bir iş midir yeni sözler bulmak? Her yenileme sözü güçsüzleştirir mi? Tersine de çevirebiliriz bu soruyu. Her yenileme sözü güçlendirir mi? Konuşalım bunu bir araya geldiğimizde. Yeninin her zaman doğru olduğu, doğru da olduğu, bir zamanların seçkin uslarınca neredeyse tartışılması gereksiz bir gerçeklik diye görülürdü. Yeniyi yeni yapan nedir ki? Bunu da konuşalım. 35 yıl kadar önceydi. Hocam kanserin ne olduğunu anlatıyordu bana. Yengeç gibi bir şey diyordu. Yavaş yavaş insanın karnını, ciğerlerini yer bitirir. O yaşta bir imgenin ne ölçüde yalan söyleyebileceğini bilmezdim. Yengeç yemeğe de bayılırdım ayrıca. Oysa kıyıda oltama atıp tuttuklarım, kaçırdıklarım ya da ne yapacaksın onu at denize sözlerini esleyerek iskelenin tahtasına bıraktıktan sonra bir fiskede denize verdiklerim yavru çanozlar olurdu her zaman. Öyle de diyebilirdim. Yeni yaftalı, oldukça alışılmış bir anlatı yoluna girer, pek çok insana burun kıvırtırdım. Eski bir öğrencim geldi geçen gün. Gece düşünde görmüş beni. Elimde kahverengi kap geçirilmiş bir kitap tutuyormuşum. Benim kitabımmış. Fransızca'ya çevrilmişmiş. Kitabın adı kalmış aklında. Power Mort. Ne dersin? Böyle bir kitap mı yazmalı şimdi? Bir yengeç ölüsünün sürüklenip gittiği. Et balığın tezgahı üzerinde duran plastik kutunun aklığı içindeki suyun kirini büsbütün belli ediyordu. Yengeç nedense dayanıyordu ama acından ölmekteydi besbelli. Suyun kirli oluşunda kendi payı büyüktü. Ağzı durmadan kıpırdıyordu. Hantallığıyla taş gibi duruyordu suyun ortasında. Şuna bir şey versenize yahut diye çıkıştım çocuklara. Nasıl olsa ölecek o dediler. Versek de yemez ki üsteledim. O sıra istavrit ayıklıyorlardı. İkisinin solungaçlarını attılar önüne. Birden işlemeye başladı sanki. Ürkütücü bir küçük makine. Solungaçları kaptığı gibi yok etti. Üçüncü solungaç çiftini yemedi. Kurusu asılı duruyor camın önünde. Günlerden beri. Bugün gene baktım. Yengeçle ölüm arasında bu kusursuz çakışma neden? Güneş yengeç burcundadır. Yani senin elinde ya da senin evinde. Yakışırdı hani. Güneş yengeç burcundadır. Yengeç taşın altındadır. Kayanın altındadır. Altındadır, altındadır. Cüneyt de kayanın üstündedir, o kadar. Yengece övgü diye başlığı buraya atmak gerekirdi gerçekte. Oysa alışılagelmiş işte. Yazının başına yerleştirdim başlığı. Korkusuz kirpiye övgüye yakıştırmak için. Başından geçmiş bu olayı Cüneyt 2 yıl önce anlattıydı bana. Ocak ayında, güneşin oğlak evinde, benim elimde olduğu sırada. Güneş yengeç burcunda, yengeç taşın altında. Söz konusu yengeç kekovalı. Arap limanında, suyun içinde, olağanüstü iriliğiyle dikkat çekmiş, bir dalıcının büyük bir beceriyle çıkarıp kayanın düzlüğüne bıraktığı bir yengeç. Dalgırlığı mavi-yeşil renkli, kocaman bir şey. Birikiyorlar tepesine, bakıyorlar. Ellerini alıyor onu yeterince yürekli olanlar. Cüneyt de onlardan biri. Yengecin tutulacak yerinden belli demeli o yere diyebilmeli tutmuş. Ama yengeç nedense, belki de pek kolay anlaşılması gereken bir nedenden ötürü bu kaldırılıp seyredilme işinden hoşlanmıyor. Art ayaklarını geri yere Cüneyt'in bileğini çizip kanatmamın, incitme beni dediğimizin kandan ayrı düşünülmesi olacak şey mi yolunu buluyor. Çırpınması boşuna gerçekti. Öyle tutulmuş bir yengecin kendisini tutana kıskaca alması ya da kurtulması olanaksız. Ama yengeç olmayacak bir şeyi yalnız kıskaçlarıyla oldurmaya uğraşmıyor. Art ayaklarını da gerebildiğince arkaya, yana, gelişi güzel savurarak tutanını vazgeçirmeye çalışıyor. Tiz öfke sesleri çıkarıyor bir yandan. Cüneyt bu öfkeyi sürdürüp gitmekle, kendini tanrı yerine koymakla keyiflenecek kişi değil. Yengeci denize bırakıveriyor. Sonra da güneşte pişmeye yatıyor kayanın düzlüğünde. Yüzük oyun yatmaktadır. Güneş yengeç burcundadır. Yengeç herhalde taşın altındadır, altındadır. Güneşin yükü altında içi geçmek üzeredir Cüneyt'in. Ansızın deminki öfke, efelik ilk olarak burada sezilir herhalde, seslerini işitir yakınlarında. Gözlerini açar, başını sese doğru çevirir, iki karış ötesinde duran yengeçle göz göze, insanın ölümle göz göze geldiği söylenmiştir de bir yengeçle göz göze niye gelinmesin, gelir. Gerçekten göz göze. Her biri öbürünü fena halde farkında bakışırlar. Sesler öfkeli tiz gelmektedir yengeçten. Cüneyt, yengecin kendisine saldırmak üzere denizden çıkıp geldiğini, kayaya tırmandığını anlar. Yengeç hızını toplamaktadır sanki durduğu yerde. Yiğitlik mi, şımarıklık mı? Karşısındakini kötülüğe, kötü davranışa değil gibi zorlamak mı? Ondan sonra da bağıra bağıra yanıkmak mı gelir? Art ayaklarında, kıskaçlarında gerilmektedir öfkesi. Atılacağı, saldıracağı besbelli. Cüneyt avuçlarını bastırır kayanın üzerine doğrulur. Yengeç az önce Cüneyt'in başını dayadığı yerdedir şimdi. Biri uzun boyunun doruğundan, göz nerede doruk orada, öbürü kayanın bir parmak üstünde duran hayvanlığından bakışır dururlar. Yengeç bir daha atılır ileri doğru. İlerisi Cüneyt, gerisi artık yok. Cüneyt tek yöndür şimdi evrende. Cüneyt'e göre karşılıklı bir konuşmadır bu, konuşmalı bir hesaplaşma. Yengecin karşısında düşmanı, seçtiği düşman mı, düşman diye seçtiği mi var. Onun yıkması gerekmektedir. Karşısındakini insan da artık üstün bir yaratık değildir, olmasa gerek. Yengecin seçtiği düşman olmayı kabul etmiştir. Derler ki, senin burcundakiler birileri kendilerini korusun isterler. Korusun, kayırsın, pohpohlasın. Ya pohpoh varası ya. Ondan sonra da saldırmak için uğraşırmış yengeçler. O kendilerini koruyan, kayıran, pohpohlayan kimseye saldırmak için fırsat yaratır, bahane uydururlarmış gerekirse. Cüneyt eşitlik içinde savaşmaya çalışacaktır. Yani hayvan çıplaklığının yılınlığı içinde. Yoksa yengecin yaptığı gerçekte canına kıymaya girişmek ya da anlamdaş bir şey canına kıydırmak diye görülebilir. Yengeç Cüneyt'in anlattığına göre başkalarının değil ama Cüneyt'in bir yaptığına çok kırılmış, gücenmiş gibidir. Bu yengeç gururu lekesini ancak ikisinden birinin ölümüyle sona erecek bir çarpışma temizleyebilir. Dünyanın çapı önemli değil, birinden birisinin ölmesi gerek. Derler ki yengeçlerin bir yöntemi de usandırmaktır, bezdirmektir. Durmadan nazının çekilmesini beklemektir. Neye varırlar böyle? Yengeç değnekle itilir, denize düşürülür. Cüneyt'in çevresinde toplananlar yengeci bu çılgınca girişiminden vazgeçirmek için el birliğiyle uğraşmaktadırlar. Motorcu delikanlı, yani dalıp onu sudan çıkaran oğlan, tepesine indireceği sopayla yengecin işini bitirmekten yanadır. Ben yarattım, ben öldürdüm. Yabanından yazarına dek herkesin en temel haklarından biri diye gördüğü bir şeydir bu. Yanlış denebilir mi kolay kolay? Ama motorcu delikanlıya engel olur. Yengeç itildiği, atıldığı yerden bir daha bir daha çıkar. Belki biraz sersemlemiştir. Yoksa çok mu insanca bir düşünce bu? Herkesin içinde Cüneyt'i bir daha bir daha seçer, bulur. Ona saldırmak isteğini iyice belli eder, hazırlanır. Güvensizliğini örtmeye kalkışmak mı bu? Usanmışsınızdır ya. Derler ki yengeçler düşünceleriyle değil, davranışlarıyla bezdirir. Soğutur insanları kendilerinden, uzaklaştırırlar. Kendilerine duydukları güvensizliği efelikle örtmeye kalkarlar. Oysa niye güven duymasınlar? Hiç değilse görünüşte, ama görünüşte, yalnız görünüşte. Eninde sonunda kabuklarının kalınlığı bir şeye varsa gerek. Hiçbir neden düşünülemez buna. İnsanların baktığı yerden bu iş gitgide bir canına susamışlık biçimi almaktadır. Yengeç bir kez daha Cüneyt'i öbürlerinden ayırıp seçip üzerine doğru atılınca motorcu delikanlının sopası tepesine iner. Sopa çapında bir çöküntü belirir, çatırtılar içinde yengecin sırtında. O dalgırlığı mavi yeşil sırt artık eskisi gibi değildir. Cüneyt motorcunun devinimini önlemek için vaktinde bağırmamış olmasının üzüntüsü içinde görünmektedir. Elleri, ayakları, yüzü yerinmenin bütün belirtilerini taşır. Yengeç şimdi suyun içindedir. Kırık bir güneşin altında, kayanın dibindeki bir oyukta, küçücük bir dalga ara ara oyuğa dolar çekilir. Yengeç hep suyun altında kalır ama gözlerle yengecin arasında suyun kalınlaşıp köpürmesi, sonra incelip saydamlaşması bir oyun gibi gelir insanlara. Kim sorar yengeci o anda? Bu dalgacık yengecin dışında kalan dünyaya ulaklık etmektedir oysa. Ölüm dirimin ulaklığını. Ölümün korkusunu yayar çevreye, dirileri, dirilerin payını haber verir. Yüzlerce deniz çıyanını kovuklarından, taş altlarından çıkarır. Çıyanlar yengecin çevresini alıyor, ikişer üçer saldırıyorlar şimdi. Yengeç güçlükle, gururunun son ikinişiyle, ölçüsünü çoktan şaşırmış devinişlerle bunları kovmaya, uzaktan tutmaya çalışıyor. Onları çeken ölümsek et kokusunu durmadan daha çok saldığını bilmiyor. Kendi canına kendi eliyle kıyma, başkasının eliyle de kendi canına kıyılır ya. Sana o filmin sözünü epey etmiştim. Valerian Brozick'in Blanche, bu dediğime iyi örnek olabilir. Söz konusu olunca bu eylemin değer taşıyabilmesi için gizlice, maskelenerek, kaza ya da çılgınlık, umutsuzluk bunalımı süsü verilerek yapılmaması gerekir derim. İster uzun, ister kısa, bir gerekçesi verilmeli, öyle girişilmeli o işe. Eçinlerin Kirilov'unu analım. Bunca gerçek, yani insanlar arasında yaşamış, gözle görülmüş, elle dokunulmuş, yazarın, sanatçının, aydının yanı sıra, Nermi Uygur, canına kıyma yoluna gitmek, kendini kapalı bir dizginin tutsağı kılmaktır diyordu bir gün. Konuşuyorduk. Oysa yaşamak, dizgiyi ya da dizgileri her zaman açık bırakmak, değişikliğe hazır tutmak demek. Bilmem, kişi yaşamla birlikte açık dizgiyi de reddedemez mi? Pişmanlığın, açıklığın, özgürlüğün ötesine geçemez mi? Özgürlüğü ortadan kaldıran bu sonul, dönülmez davranışla. Yengeç gerekçe göstermedi. Belki de insan olmadığı için, Cüneyt'in deyimiyle incinmiş gururu ya da nesnel bir bakışla saldırganlığı gerekçe sayılamaz. İnsanları bile anlamakta güçlük çekeriz. Debelendikçe parçalanıyor şimdi. Çıyanların kocaman dalgın bir yürek gibi atan çorumun ardında. Hiç değilse biz öyle görüyoruz baktığımız yerden. Sonunda yengecin dilediği olur. Çıyanlara kıymık kıymık, lif lif yem olmasına Cüneyt'in gönlü yatamaz. Yerinden fırlar, suyun içinden yengeci kaptığı gibi parçalar koparır, ezer çıplak topuklarının altında. Koparır, parçalar, ezer suya atar. Cüneyt yengeci. Çıyanlar gene doyacaktır ama savaşları ya da eğlenceleri bitmiştir. Olsa olsa kendi aralarında paydalaş ederler artık. Cüneyt kıskaçlardan birinin alt kıskacını ayırır, andaç diye yanına alır. Kara boyalı, yengeç biçimli maden kutunun içindeki kısacın öyküsü buydu işte. 1973-1975